Ayrım 58.
Sancika babasına sarıldı. Kendisine bir şey getirip getirmediğini sordu. Dört gözle beklemişti babasını. Sonra karısı bir elinden tuttu, kızı da belindeki kemerden. Sancika bir eliyle de kara kaçanı çekiyordu. Böylece evlerine gittiler. Don Quixote'yi kendi evinde, kahya kadınla yeğeninin eline, rahiple bakalorya sahibinin arkadaşlığına bıraktılar. Don Quixote uygun bir zaman beklemeden hemen o anda bakalorya sahibi ve rahiple bir kenara çekildi ve kendilerine kısaca mağlubiyetini, bir yıl boyunca köyünden çıkmasının yasaklandığını anlattı. Bir gezgin şövalyeye yakışır şekilde, gezgin şövalyelik tarikatının kuralları gereği, yasaya titizlikle uymak, katiyen çiğnememek niyetindeydi. O yıl boyunca çoban olmayı, ıssız kırlarda teselli aramayı düşünmüştü. Orada sevda hayallerine bir çıkış bulur, faziletli çobanlık mesleğini icra ederdi. Kendilerine yalvarıyordu. Fazla işleri yoksa, daha önemli işler engel olmazsa ona eşlik etsinlerdi. Kendisi çoban sayılmalarına yetecek miktarda koyun ve sığır almaya hazırdı. Ayrıca işin en önemli kısmı da hallolmuştu. Kendilerine kalıp gibi uyan isimler bulmuştu. Rahip isimleri söylemesini rica etti. Don Quixote kendi adının Çoban Quixotis, Bakalorya sahibinin Çoban Carrascon, rahibin Çoban Curambro, Sancho Panza'nın da Çoban Pancino olacağını söyledi. Don Quixote'nin yeni deliliği karşısında afallayıp kaldılar. Ama tekrar köyden ayrılıp şövalyeliklerine dönmesin diye bir yıl içinde tedavi olacağını umarak yeni kararına boyun eğdiler. Deliliğini bilgelikmişçesine alkışlayıp mesleğinde ona eşlik etmeyi kabul ettiler. Ayrıca dedi Sansón Carrasco, ben bütün dünyanın bildiği gibi çok büyük bir şairim. Durmadan kır şiirleri, saray şiirleri nasıl denk gelirse öyle yazarım. Böylece dolaşacağımız o ıssız yerlerde oyalanırız. Yapmamız gereken en önemli şey beyler, her birimizin şiirlerinde övmeyi düşündüğü çoban kızına bir isim seçmesi ve ne kadar sert olursa olsun istisnasız bütün ağaçlara o isimleri kazımamız. Aşık çobanların adeti böyledir. Bu çok doğru dedi Don Quixote. Gerçi ben çoban kızı ismi uydurmak zorunda değilim. Çünkü hazır eşsiz Dulcinea del Toboso var. Bu kıyıların baş tacı, bu çayırların süsü, güzelliğin dayanağı, zarafetin doruğu, ne kadar aşırı olursa olsun her övgüye layık kişi. Doğrudur dedi rahip. Ama biz daha uygun çoban kızları arayalım kendimize. Uymasalar da uydurabilelim kendimize. Sansón Carrasco bunun üzerine dedi ki, bulamazsak da kitaplara basılmış isimler veririz. Dünya bunlarla dolu. Fiidalar, Amarisiler, Dianalar, Fleridalar, Galateyalar ve Belisardalar. Bunlar meydanlarda satıldığına göre biz de pekala satın alabiliriz, bizim olurlar. Benim sevgilimin, daha doğrusu çoban kızımın adı Ana olursa, onu Anarda adıyla överim. Francisca olursa, Francenia derim. Lucia olursa, Lucinda. Hepsi aynı kapıya çıkar. Sancho Panza da bu cemaate katılıyorsa eğer, karısı Teresa Panza'yı Teresaina adıyla yüceltebilir. Don Quixote ismin aldığı bu şekle güldü. Rahip Don Quixote'yi dürüst ve şerefli kararından dolayı tebrik edip, bir kez daha zorunlu meşguliyetlerinden artan vakitte kendisine eşlik etmeye söz verdi. Bunun üzerine kendisiyle vedalaşıp sağlığına dikkat etmesini, iyi beslenmesini tavsiye ettiler. Talih öyle istediğinden yeğen ve kahya kadın üçünün konuşmalarını duymuşlardı. Diğerleri gider gitmez ikisi de Don Quixote'nin yanına girdiler. Yeğen dedi ki, ''Ne oluyor saygıdeğer dayıcım? Tam bizzat âlinizin evine çekileceğini, sakin, şerefli bir hayat süreceğinizi düşünürken yeni dolambaçlara mı gireceksiniz? Küçük çoban nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun ya küçük çoban diye mi gezeceksiniz? Kırkından sonra saza başlayan kıyamette çalar. Kahya kadın da peşinden ekledi. Zat-ı âliniz yazın öğle saatlerine, kışın nemli gecelerine, kurtların ulumalarına, kır ortasında katlanabilecek misiniz? Katiyen yapamazsınız. Bu meslek, bu iş güçlü kuvvetli, neredeyse kundaktan itibaren bu işe alışmış, ona göre yetiştirilmiş erkeklere göredir. Hatta gezgin şövalye olmak bile çoban olmaktan iyidir. Efendim, gelin siz beni dinleyin. Bakın size ekmeğe, şaraba tok biri olarak değil, tuttuğum oruçlara 50 yaşıma dayanarak nasihat veriyorum. Evinizde oturun, mülkünüzle ilgilenin, sık sık günah çıkarın, yoksullara yardım edin. Pişman olursanız günahı boynuma. Susun hanımlar, dedi Don Quixote. Ben üzerime düşeni gayet iyi biliyorum. Beni yatağıma götürün, pek iyi hissetmiyorum çünkü kendimi. Şunu da bilin ki ister gezgin şövalye olayım, ister gezici çoban, daima ihtiyaçlarınızı karşılayacağım. Tecrübe de bunu gösterecek zaten. Hayırlı evlatları, kahya kadınla yeğen şüphesiz öyleydiler. Kendisini yatağa götürdüler, yemek verdiler ve hoş tutmaya çalıştılar. 74. Bölüm. Don Quixote'nin hastalanışına, vasiyetine ve ölümüne dair. İnsana ait hiçbir şey, özellikle de insan hayatı ebedi olmadığından, başlangıcından itibaren düşüşe geçerek nihai sona kadar hep düşmeye devam ettiğinden ve Don Quixote'ye de Tanrı tarafından düşüşünü geciktirebilme ayrıcalığı tanınmamış olduğu için, hiç beklemediği bir anda hayatı sona erdi. Belki mağlubiyetin verdiği üzüntüyle, belki de böyle olmasını emreden Tanrı istediği için bir hummaya yakalandı. 6 gün yattı. Bu süre içinde dostları, rahip, bakalorya sahibi ve berber kendisini sık sık ziyaret ettiler. Vefalı silahtarı Sancho Panza başucundan hiç ayrılmadı. Arkadaşları mağlubiyetin acısı ve Dulcinea'yı serbest, büyüden kurtulmuş görme arzusunun gerçekleşmemesi yüzünden bu halde olduğunu düşünerek onu neşelendirmek için ellerinden geleni yapıyorlardı. Bakalorya sahibi kendini toparlayıp kalkmasını, çobanlığa başlayacaklarını söylüyordu. Kendisi şimdiden bir eglog yazmıştı bile. Sanazzaro'nun bütün şiirlerine taş çıkartırdı. Ayrıca kendi cebinden sürüyü korumak üzere 2 güzel köpek satın almıştı. Kintanarlı bir hayvan yetiştiricisinden. Birinin adı Barsino'ydu, öbürününkü Butron. Fakat bütün bunlar Don Quixote'nin üzüntüsünü geçirmiyordu. Arkadaşları hekimi çağırdılar. Hekim nabzını ölçtü, pek hoşuna gitmedi. Ne olur ne olmaz diye ruhunun selametiyle ilgilenmesini söyledi. Çünkü vücudun sağlığı tehlikedeydi. Don Quixote onu sakin bir tavırla dinledi. Ama kahya kadın, yeğeni ve silahtarı sakin kalamadılar. Sanki karşılarında ölüsü varmış gibi ağlamaya başladılar. Hekim ölümüne keder ve sıkıntıların sebep olduğu kanaatindeydi. Don Quixote kendisini yalnız bırakmalarını rica etti. Biraz uyumak istediğini söyledi. Dediğini yaptılar. 6 saat deliksiz uyudu. Hatta kahya kadınla yeğen hiç uyanmayacağını sandılar. Belirtilen sürenin sonunda kalktı ve yüksek sesle haykırdı. Bana bunca iyilik yapan yüce Tanrı'ya şükürler olsun. Gerçekten de onun merhameti sınırsız. İnsanların günahları sonsuz merhametini azaltamıyor, durduramıyor. Yeğen dayısının sözlerini dikkatle dinledi ve konuşması ona her zamankinden, en azından hastalık sırasındaki konuşmalarından daha mantıklı geldiğinden sordu. Ne diyorsunuz efendim, yeni bir şey mi var? Hangi merhamet bu? İnsanların hangi günahları bunlar? Merhamet sevgili yeğenim, dedi Don Quixote. Şu anda Tanrı'nın benden esirgemediği merhamet. Dediğim gibi benim günahlarım onun merhametini engellemiyor. Artık şuuruma kavuştum. Zihnim iğrenç şövalye kitaplarını maalesef sürekli okumam yüzünden, üzerine inen cehaletin karanlık gölgelerinden kurtuldu, aydınlandı. Saçmalıklarını, yalanlarını açıkça görüyorum artık. Tek üzüldüğüm gerçeği görmekte bu kadar gecikmiş olmam. Yanlışımı tamir etmeye, ruhuma ışık tutacak kitaplar okumaya vaktim yok. Ölüme çok yaklaştığımı hissediyorum sevgili yeğenim. Bu dünyada deli namı bırakacak kadar kötü bir hayat sürmediğimi gösterecek şekilde ölmek isterim. Evet, deli oldum ama ölürken deliliğimi teyit etmek istemem. Sevgili arkadaşlarımı, rahibi, bakalorya sahibi Sanson Carrasco'yu, berber Üstad Nikolas'ı buraya çağır kızım. Günah çıkarıp vasiyetnamemi yazdırmak istiyorum. Yeğenin zahmet etmesine gerek kalmadan üçü birden içeri girdiler. Don Quixote onları görür görmez dedi ki, ''Beni tebrik edin sevgili dostlarım. Ben artık La Mancha'lı Don Quixote değil, Alonso Cuyano'yum.'' Ahlaklı yaşayışım yüzünden iyi yürekli lakabıyla anılırım. Artık Galyalı Amadis'in ve bütün sülalesinin düşmanıyım. Artık küfürle dolu bütün o gezgin şövalye hikayelerinden nefret ediyorum. Artık ne büyük aptallık ettiğimi, onları okumakla ne büyük bir tehlikeye düşmüş olduğumu anlıyorum. Artık Tanrı'nın merhameti sayesinde kendi tecrübemden ders alarak onları lanetliyorum. Üç arkadaşı bu konuşmasını duyunca hiç kuşkusuz yeni bir deliliğe kapıldığını düşündüler. Sanson dedi ki, ''Senyor Don Quixote, tam biz Senyora Dulcinea'nın büyüsünün bozulduğunu haber almışken, zat-ı âliniz bunu mu çıkaracaksınız karşımıza? Tam biz çoban olmaya, hayatımızı prensler gibi şarkı söyleyerek geçirmeye can atarken, zat-ı âliniz keşiş mi olmak istiyorsunuz? Tanrı aşkına susun, kendinize gelin, bırakın bu saçmalıkları. Şu ana kadarki saçmalıklarım, dedi Don Quixote, bana çok ciddi zarar verdiler. Ama ölümüm Tanrı'nın yardımıyla onları benim lehime çevirecektir. Beyler, ölümün hızla yaklaştığını hissediyorum. Şakayı bir yana bırakalım. Bana günah çıkaracak bir rahip ve vasiyetnamemi yazacak bir noter getirin. Bu gibi anlarda kişi ruhunu şakaya almamalıdır. Bu yüzden yalvarırım size, ben saygıdeğer pedere günah çıkarırken siz de noteri çağırın. Hepsi Don Quixote'nin sözlerine şaşırmış halde birbirlerine baktılar. Şüphe içinde olmakla birlikte inanma eğilimindeydiler. Ölmekte olduğuna onları inandıran işaretlerden biri, Don Quixote'nin deliyken böyle birdenbire akıllı oluvermesiydi. Dipnot, delilerin ölmeden önce şuurlarına kavuştukları yaygın bir inançtı. Daha önceki konuşmalarının da üzerine o kadar güzel, Hristiyanca ve mantıklı sözler söyledi ki, şüpheleri tamamen ortadan kalktı, akıllandığına kesinlikle inandılar. Rahip diğerlerini dışarı çıkardı. İkisi odada yalnız kaldıktan sonra Don Quixote günah çıkardı. Bakalorya sahibi noter getirmeye gitti. Kısa bir süre sonra noter ve Sancho Panza ile birlikte döndü. Bakalorya sahibinden efendisinin durumunu öğrenmiş olan Sancho, kahya kadınla yeğeni ağlar bulunca kendini tutamayıp gözyaşına boğuldu. Günah çıkarma bittikten sonra rahip dışarı çıkıp dedi ki, ''Gerçekten ölüyor ve iyi yürekli Alonso Cuyano gerçekten akıllanmış. Buyurun vasiyetnamesi hazırlansın.'' Bu haber kahya kadın, yeğen ve vefalı silahtar Sancho Panza'nın şiş gözlerini tekrar harekete geçirdi. Gözyaşlarını fışkırttı, göğüslerinden derin hıçkırıklar kopardı. Çünkü daha önce de belirtildiği gibi Don Quixote, sade iyi yürekli Alonso Cuyano olduğu zaman da, La Mancha'lı Don Quixote olduğu zaman da, gerçekten hep iyi huylu, yardımsever bir kimse olmuştu. Bu yüzden de yalnız ev halkı değil, kendisini tanıyan herkes tarafından sevilirdi. Noter diğerleriyle birlikte içeri girdi. Noter vasiyetnamenin başlığını yazdıktan, Don Quixote'de Hristiyanlığın gerektirdiği bütün şartları yerine getirerek, ruhunun selameti için son dualarını ettikten sonra maddelere geçildi. Don Quixote dedi ki, Madde 1. Deliliğim sırasında silahtarım yaptığım Sancho Panza ile aramda kimi hesaplar, alacak ve verecekler olması sebebiyle, kendisinde bulunan param hakkında kendisinden hesap sorulmasın. Ona olan borcumu bu paradan çıkardıktan sonra bir şey artarsa, ki pek az olacaktır, o da kendisinin olsun, güle güle harcasın. Deli olduğum sırada ona cezire valiliğinin verilmesine taraftar olmuştum. Şimdi akıllı halimle mümkün olsa bir kraliyetin yönetimini verirdim kendisine. Çünkü hem saflığı hem de sadakatiyle bunu hak etmektedir. Sonra Sancho'ya dönüp dedi ki, seni de kendim gibi deliye döndürdüğüm, benim düştüğüm hataya, dünyada gezgin şövalyelerin geçmişte de, şimdi de var olduğu yanılgısına seni de düşürdüğüm için affet beni dostum. Ah, dedi Sancho ağlayarak, yalvarırım ölmeyin sevgili efendim, beni dinleyin, uzun yıllar yaşayın. Bu dünyada bir insanın yapabileceği en büyük delilik, kimse öldürmediği halde sırf keder yüzünden kendini ölüme terk etmektir. Haydi tembellik etmeyin, kalkın şu yataktan da konuştuğumuz gibi çoban kıyafetlerimizi giyip kırlara çıkalım. Belki de bir çalının ardından Senyora Doña Dulcinea büyüsü çözülmüş olarak çıkıverir karşımıza, ne güzel olur. Eğer mağlubiyete dayanamadığınızdan ölüyorsanız suçu benim üzerime atın. Ben Rosinante'yi iyi eğerlemediğim için devrildiğinizi söyleyin. Üstelik zat-ı âliniz şövalyelik kitaplarında da görmüşsünüzdür. Şövalyelerin birbirlerini devirmeleri olağan bir şeydir. Bugün düşen yarın kalkar. Doğru dedi Sanson, sevgili Sancho Panza bu meselelerden anlıyor. Beyler dedi Don Quixote, ağır olalım. Eski çamlar bardak oldu. Ben deliydim, artık akıllıyım. La Mançalı Don Quixote'ydim. Şimdi dediğim gibi iyi yürekli Alonso Quijano'yum. Dilerim pişmanlığım ve dürüstlüğüm zat-ı âlilerinizin nezdinde eski itibarımı bana kazandırır. Devam edin saygıdeğer noter. Madde 2. Vasiyetlerimi yerine getirmek için gereken miktar ayrıldıktan sonra geriye kalacak mülkümün tamamını hazır bulunan yeğenim Antonio Quijano'ya bırakıyorum. Yapılmasını istediğim ilk şey, kahyanın bana hizmet ettiği süreye karşılık ücretinin ve buna ilaveten bir elbise parası olarak 20 altının kendisine ödenmesi. Vasiyetimin yerine getirilmesine hazır bulunan sayın pederi ve senyor Sanson Carrasco'yu memur ediyorum. Madde 3. Yeğenim Antonio Quijano evlenmek istediği takdirde evleneceği kişinin şövalyelik kitaplarının ne olduğunu bile bilmemesini şart koşuyorum. Eğer bildiği öğrenilirse ve buna rağmen yeğenim kendisiyle evlenmek ister ve evlenirse, kendisine bıraktığım her şey geri alınacak. Vasiyetimi yerine getirenler tarafından istedikleri şekilde hayır işlerine dağıtılacaktır. Madde 4. Vasiyetimi yerine getirecek olan saygıdeğer beylerden rica ediyorum. Talih olur da karşılarına La Mançalı Don Quixote'nin kahramanlıklarının ikinci kısmı adlı bir hikaye yazdığı söylenen yazarı çıkarırsa, benim adıma kendisinden mümkün olduğu kadar kibarca özür dilesinler. Hiç düşünmeden kendisine onca saçmalığı yazma fırsatı vermiş olduğum için beni affetsin. Bu dünyadan ayrılırken ona bunca saçmalığı yazma dürtüsü vermiş olmanın vicdan azabı ile ayrılıyorum. Vasiyetname böylece tamamlandıktan sonra Don Quixote'nin üzerine bir baygınlık çöktü. Boylu boyunca yatağa uzandı. Herkes telaşa kapıldı, yardımına koştu. Vasiyetnamesi tamamlandıktan sonra yaşadığı 3 gün içinde sık sık bayıldı. Bütün ev alt üst haldeydi. Ama her şeye rağmen yeğen yemek yiyor, kahya kadın kadeh kaldırıyor, Sancho Panza seviniyordu. Çünkü miras ölenin ardında bırakması beklenen kederi mirasçının hatırından siler veya azaltır. Don Quixote'nin son saati nihayet geldi. Son dinsel hizmetleri yerine getirildi. Şövalyelik kitaplarını son bir kez şiddetle lanetledi. Ölümünde hazır bulunan noter, hiçbir şövalye kitabında bir gezgin şövalyenin yatağında Don Quixote kadar huzur içinde ve Hristiyanca öldüğüne rastlamadığını söyledi. Don Quixote hazır bulunanların acıklı gözyaşları arasında ruhunu teslim etti, yani öldü. Bunun üzerine rahip noterden, La Mancalı Don Quixote adıyla bilinen, iyi yürekli Alonso Quijano'nun hayata gözlerini yumarak eceliyle öldüğüne dair bir şehadet belgesi düzenlemesini rica etti. Bu şehadet belgesini Seyit Hamit Badincane dışında bir yazarın sahtekarca kendisini diriltip hakkında bitmez tükenmez kahramanlık hikayeleri yazması ihtimalini ortadan kaldırmak amacıyla istediğini belirtti. La Mancalı yaratıcı asılzadenin sonu işte böyle oldu. Seyit Hamit doğduğu köyün adını vermemiş, Yunanistan'ın 7 şehrinin Homeros için çarpıştığı gibi La Mancha'nın bütün köy ve kasabalarının onu sahiplenip çekişmelerini istemiştir. Sancho'nun, yeğenin ve kahya kadının ağıtları, Don Quixote'nin mezarının yeni kitabeleri buraya alınmamıştır. Ama Sansón Carrasco şu kitabeyi yazmıştır. Burada yatan güçlü asılzade, öyle yiğit, öyle fevkalade, yenemedi bu yüzden hayatını ölümle, değer vermedi kimseye, dünyanın korkuluğu, hayatın öcüsü o. Öyle ki ona layık gördü talihi, bilgece ölüp çılgınca yaşamayı. Ve akıllı Seyit Hamit kalemine dedi ki, ''Ey benim iyi mi kötü mü yontulmuş olduğunu bilmediğim tüy kalemim. Seni bu telin ucunda, bu askıya asacağım, burada kalacaksın. Kibirli ve düzenbaz tarihçiler seni kirletmek için bu askıdan indirmedikçe çağlar boyunca yaşayacaksın. Ne var ki sana yaklaşırlarsa onları ikaz edebilir, dilin döndüğünce dersin ki, yavaş olun alçaklar, dokunmasın kimse sakın. Çünkü benim bu düello saygıdeğer büyük kral. Don Quixote sadece benim için, ben de onun için yaratıldık. O yapabildi, ben yazabildim. Sadece ikimiz birbirimizle beraber olabiliriz. Benim yiğit şövalyemin kahramanlıklarını kaba yontulmamış deve kuşu tüyüyle yazmaya cüret eden, bir daha cüret etmeye kalkabilecek sahte Tordesillaslı yazar bozuntusuna rağmen. Bu onun omuzlarının taşıyabileceği bir yük, onun donuk hayal gücünün harcı değil. Olur da kendisiyle tanışırsan söyle ona, Don Quixote'nin yorgun, artık çürümüş kemiklerini mezarında rahat bıraksın, ölümün bütün yasalarını çiğneyip onu eski Kastilya'ya götürmeye kalkmasın. Gerçekten üçüncü bir sefere çıkmasına imkan olmadan, boydan boya uzanmış yatmakta olduğu mezarından onu kaldırmasın. Onca gezgin şövalyenin çıktığı onca seferi alaya almak için, onun yaptığı iki sefer yeterlidir. Bu iki seferi hem burada hem de yabancı krallıklarda duyan herkesin takdirini toplamış, hayranlık uyandırmıştır.